25. ayrım. Bilmiyorum, belki de yoktu, emin olamam. Hayır, emin olamazsın dedi Merlin, ama bir şeyden emin olabiliriz. Yapmak zorunda olduğun her neyse, birisinin senin yardımına ihtiyacı olup olmadığını öğrenmekten daha önemli olduğunu düşündün. Bu gözlemi aklında tutsan iyi olur doktor. Ricky, Merlin'in gözüne bakabilmek için koltukta dönmeye çalıştı, bu zordu. Merlin gülümsemeye devam etti, birinin kontrolü elinde tuttuğunu ifade eden sinir bozucu bir görüntü. Belki de ziyaretine gittiğin insanın telefonunu aramayı denemelisin. Elini telefona doğru salladı. İyi olduklarından emin ol. Ricky hızlıca Dr. Lewis'in telefon numarasını girdi, telefon tekrar tekrar çaldı fakat cevap yoktu. Yüzünü şaşkınlık kaplamıştı, bunu Merlin de fark etti. Ricky bir şey söylemeden avukat yine konuşmaya başlamıştı. O evin Dr. Lewis'in gerçekten kaldığı yer olduğundan bu kadar emin olmayı sağlayan şey nedir diye sordu Merlin. Aşırı resmiyetle. Doktoru bu yere direkt olarak bağlayan ne gördün? Duvarda aile resimleri var mıydı? Başka birilerini işaret eden herhangi bir ipucu gördün mü? Ne tür duvar kağıdı, dekoratif süsler, onun orada yaşadığını gösterdiğini söyleyebileceğimiz mobilyalar? Senin iyi kalpli Doktor Lewis'in evinde olduğuna ikna eden ne vardı orada? Onun varlığı dışında tabii. Ricky odaklandı ama hafızasında hiçbir şey yoktu. Gecenin büyük bir bölümünü geçirmiş oldukları çalışma odası sıradan bir çalışma odasıydı. Duvarda kitaplar vardı, sandalyeler, lambalar, halılar, masanın üstünde duran kağıtlar ama hiçbirini incelememişti. Hafızasında yer etmiş, göze çarpan, eşsiz olan hiçbir şey yoktu. Mutfak basit bir mutfaktı. Hol odaları birbirine bağlıyordu. Geceyi geçirmiş olduğu misafir odası tertemizdi. Yine sessiz kaldı ama sessizliğin avukatın ihtiyacı olduğu cevap olduğunu biliyordu. Merlin derin bir nefes aldı, kaşları cevap bekler şekilde kalkmıştı. Yavaş yavaş inip yüzünde taşıdığı bilmiş gülümsemenin bir parçası oldular. Ricky'nin üniversitedeyken poker masasında karşısında oturan başka bir öğrenciye bakıp elindeki kartların rakibini yenmek için yetersiz olduğunu bildiği küçük bir anısı vardı. Kısaca özetlememe izin ver doktor dedi Merlin. Belirli aralıklarda zaman ayırıp durumu değerlendirip toparlamanın ve en azından devam etmenin daima akıllıca olduğunu düşünüyorum. Bu o anlardan biri olabilir. Emin olabileceğin tek şey yıllar öncesinden tanıdığım bir doktorla saatler geçirmiş olduğundur. Evin gerçekten onun olup olmadığını ya da bir kazaya karışmış olup olmadığını bilmiyorsun. Bir seanslık psikanalistinin hayatta olup olmadığını kesin kes bilmiyorsun. Öyle değil mi? Ricky cevap vermeye çabaladı, sonra durdu. Merlin devam etti. Sesini biraz alçaltmıştı, böylece entrikacı bir nitelik alıyordu. İlk yalan neredeydi? Önemli yalan neredeydi? Ne gördün? Bütün bu sorular... Aniden elini kaldırdı, inatçı bir çocuğun yanlışını düzeltir gibi başını salladı. Ricky, Ricky, Ricky, sana şunu sormama izin ver. Bu sabah bir araba kazası var mıydı? Hayır, eminsin. Az önce eyalet polisiyle görüştüm ve adam dedi ki, konuştuğunun eyalet polisi olup olmadığını nereden biliyorsun? Ricky tereddüt etti, Merlin sırıttı. Numarayı ben tuşladım ve telefonu sana verdim. Sen arama tuşunu bastın, değil mi? Telefonu bekleyen birisinin olduğu herhangi bir numarayı çevirmiş olabilirim. Belki de yalan budur Ricky. Belki de arkadaşının Dr. Lewis şu anda Duchess ilçe morgunda bir tezgahta yatarak bir akrabasının gelip onu teşhis etmesini bekliyordur. Ama asıl noktayı gözünden kaçırıyorsun Ricky. Tamam dedi Ricky aniden sert bir üslupla. Asıl nokta nedir? Avukatın kaşları Ricky'nin sinirli cevabından rahatsız olmuş gibi biraz çatıldı. Ayaklarının dibinde duran su geçirmez spor çantasını gösterdi. Belki de hiçbir zaman kazağının içinde değildi. Onun yerine bu çantanın içinde şu anda. Gövdesinden ayrılmış olan kafası bende. Bu mümkün mü Ricky? Ricky şaşkınlıkla hızla irkildi. Bu mümkün mü Ricky diye baskı yaptı avukat. Sesi tıslamaya başlamıştı. Ricky'nin gözleri çantaya düştü. İçinde ne olduğuna dair dışında hiçbir belirti olmayan basit bir kıyafet çantasıydı. Bir insan başı taşımak için yeterince büyüktü, su geçirmezdi. Böylece leke ve sızıntı oluşmazdı. Ama Ricky bu unsurları değerlendirince boğazının kuruduğunu hissetti ve onun neyin daha çok dehşete düşürdüğünden emin değildi. Tanıdığı bir adamın kafasının ayaklarının yanında olması fikri mi, yoksa bunu bilmiyor olması fikri mi? Gözlerini Merlin'e doğru kaydırdı, bu mümkün diye fısıldadı. Her şeyin mümkün olduğunu anlaman önemli Ricky. Bir araba kazası uydurulabilir. Psikanaliz yönetim kuruluna bir cinsel istismar şikayeti gönderilir. Banka hesapların işe yaramaz hale getirilip boşaltılabilir. Akrabaların ya da arkadaşların, hatta sadece tanıştığın kişiler bile öldürülebilir. Harekete geçmen lazım Ricky, harekete. Ricky bir sonraki sorusunu sorarken sesinde bir titreme vardı. Hiç sınırınız yok mu sizin? Merlin kafasını salladı. Öyle bir şeyimiz hiç yok. Biz katılımcılar için bunu bu kadar merak uyandırıcı kılan da budur. İşverenim tarafından oluşturulmuş olan bu oyunun sistemi, her türlü faaliyetlerin bir parçası olabileceği bir sistemdir. Aynı şeyin senin mesleğinde de geçerli olduğunu söyleyebilirim Doktor Starks. Öyle değil mi? Ricky oturduğu yerde kıpırdandı. Farz edin ki dedi usulca kısık bir sesle. Şu anda kalkıp gitsem, içinde her ne barındıran o çantayla sizi öylece bıraksam. Merlin yine gülümsedi. Aşağı uzandı ve sadece çantanın üstünü biraz çevirdi. Çantanın üzerinde EA.S. harfleri işlenmişti. Ricky çantanın üzerindeki baş harflerine baktı. Kafanın yanında çantanın üzerinde senin çantaya bir şeyin bağladığını düşünmüyor musun Ricky? Kredi kartların iptal edilmeden önce bu çantanın kredi kartlarından biriyle satın alınmış olduğunu düşünmüyor musun? Ve seni bu sabah istasyona bırakan taksi şoförünün yanında sadece mavi bir spor çantası taşıdığını hatırlamayacağını mı düşünüyorsun? Ve bunu zahmet edip de ona soracak olan herhangi bir cinayet masası dedektifine anlatacağını düşünmüyor musun? Ricky dudaklarını yalamaya çalıştı. Dünyasında ıslaklık bulmaya çalışıyordu. Tabii ki diye devam etti Merlin. O çantayı her zaman beraberimde götürebilirim. Ve sen de çantayı daha önce hiç görmemişsin gibi davranabilirsin. Nasıl? İkinci sorunu sor Ricky. Times gazetesini hemen şimdi ara. Ben ne olduğunu bil. Şimdi Ricky, Penn istasyonuna yaklaşıyoruz ve yer altına girdiğimizde telefon çekmiyor olacak. Bu konuşma da burada bitecek. Tercihini şimdi yap. Söylediklerinin önemini vurgulamak için Merlin telefonuna bir numara tuşlamaya başladı. Al dedi sert ve hızlı bir biçimde. Times gazetesinin ilan bölümünü senin için tuşladım. Soruyu sor Ricky. Ricky telefonu aldı ve arama tuşuna bastı. Kısa bir süre sonra bir hafta önce telefonuna cevap vermiş olan kadına bağlandı. Ben Doktor Starks dedi Ricky yavaşça. Baş sayfada yer alan ilan bölümünüze bir ilan daha vermek istiyorum. Konuşurken aklı hızla çalışıyor ve kelimeleri bir araya getirmeye çalışıyordu. Tabii ki doktor, saklanan ipuçlarını bul, oyun nasıl gidiyor diye sordu kadın. Kaybediyorum diye cevap verdi Ricky ve ardından ilanda şunun yazmasını istiyorum dedi. Durdu, olabildiğince derin bir nefes aldı ve söylemeye başladı. 20 yıl, şaka değil, bir hastanede fakir insanları tedavi ettim. Daha iyi bir iş için bazı insanları bıraktım. Terk edilmiş olmanın sebebi bu mudur? Başkalarını tedavi etmek için gitmiş olmam mı? Oldu annenin ölümünün sebebi. İlan bölümündeki kadın söylemiş olduğu kelimeleri tekrar etti ve dedi ki, saklanmış ipuçlarını bul gibi bir oyun için fazlasıyla sıra dışı gibi görünüyor. Ricky cevap verdi, bu sıra dışı bir oyun. Ardından kadına yine fatura adresini verdi ve telefonu kapadı. Merlin kafasını sallıyordu. Çok iyi, çok iyi. Üzerindeki baskıyı düşünürsek gayet akıllıca. Çok soğukkanlı bir insan olabiliyorsun Doktor Starks. Muhtemelen zannettiğinden çok daha serin kanlı. Sen neden işverenini arayıp ona bilgi vermiyorsun diye başladı Ricky. Ama Merlin kafasını olumsuz şekilde sallıyordu. Bizim de ondan senin gibi izole olduğumuzu düşünmüyor musun? Onun kapasitesine sahip bir adamın kendisi ve emirlerini yerine getiren çalışanları arasında kat kat duvar örmemiş olduğunu mu düşünüyorsun? Ricky bunun muhtemelen doğru olduğunu düşündü. Tren yavaşladı ve aniden yeryüzünden yerin altına alçaldı. Öğle vaktini ve gün ışığını geride bırakıp sallanarak istasyona doğru gidiyordu. Trendeki ışıklar herkesin yüzüne ve her şeye soluk ve sarımsı bir kasvet yayarak kor gibi parlıyordu. Pencerenin dışında demir yolların, trenlerin ve beton direklerin karanlık gölgeleri yanlarından kayıp gidiyordu. Ricky bu duygunun gömülmekle eşdeğerde olduğunu düşündü. Tren durağa yanaşırken Merlin ayağa kalktı. New York Daily News gazetesini hiç okumuyor musun Ricky? Hayır, sansasyonel haberlere uygun bir tip olmadığını tahmin ediyorum. Üst sınıfına has, saflaştırılmış, görgülü dünyasına özgü Times gazetesi sana göre. Kendi esaslarım daha mütevazi. Ben Post ve Daily News gazetesini severim. Bazen Times gazetesinin pek ilgilenmediği hikayelerin üzerinde duruyor. Bilirsin işte. Times gazetesi Irak'ta olan bir şeyi kapak yapar. News ve Post gazeteleri ise Bronx'ta olanı kapak yapar. Ama bugün Times gazetesinde değil de bu gazeteleri okusan senin dünyana daha faydalı olur. Kendimi net bir biçimde ifade edebildim mi Ricky? Bugün Post ve Daily News gazetelerini oku, çünkü ilgini fazlasıyla çekecek bir yazı olacak. Bunun kesinlikle çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Merlin elini kısaca salladı. Bu en ilginç yolculuklardan biri oldu. Sence de öyle değil mi doktor? Yol anlamadan geçip gitti. Spor çantasına işaret etti. Bu senin için doktor, bir hediye. Daha önce de söylediğim gibi bir cesaretlendirme. Ardından Merlin Ricky'yi vagonda yapayalnız bırakarak döndü. Bekle diye bağırdı Ricky. Dur. Merlin yürümeye devam etti. Başkaları kafalarını ona doğru çevirip baktılar. Neredeyse bir kere daha bağıracaktı ki yuttu. Hiç kimsenin ona odaklanmasını istemiyordu. Kimsenin dikkatini çekmek istemiyordu. İstasyonun karanlığında gömülüp gölgelerle bir bütün oluşturmak istiyordu. Onun baş harflerini taşıyan çanta, yoluna çıkan ani ve büyük bir buzdağı gibi çıkışını engelliyordu. Çantayı artık ne alabiliyordu ne de bırakabiliyordu. Ricky'nin kalbi hızla çarpıyor, elleri titriyordu. Eğilip çantayı yerden kaldırdı. İçinde olan bir şey kayarak pozisyon değiştirdi. Ricky'nin başı dönüyordu. Bir an kavrayabileceği normal, sıradan, ona gerçeği hatırlatacak ve onu gerçeğe bağlayacak dünyaya ait bir şey bulmaya çalışmak için gözlerini kaldırdı. Hiçbir şey göremiyordu. Bunun yerine çantanın üzerindeki uzun fermuarı tuttu, duraksadı ve derin bir nefes alarak yavaşça açtı. Açma yerini geriye itti ve içine baktı. Çantanın ortasında büyük bir kavun vardı, kafa büyüklüğünde ve yuvarlak bir kavun. Ricky kahkahaya boğuldu, içini bir rahatlama kapladı, kontrolsüz bir şekilde kahkahalar atıyor ve kıkırdıyordu. Ter ve gerginlik yok oldu. Etrafında kontrolsüz dönmekte olan dünya durmuş ve odak noktasına geri geliyormuş gibi görünüyordu. Çantanın fermuarını kapattı ve yerinden kalktı. Tren birkaç görevli ve mavi ceket giymiş bir kondüktör haricinde dışarıdaki peron gibi boştu. Çantayı omzuna alarak perondan aşağıya ilerliyordu. Bir sonraki hamlesini düşünmeye başladı. Rumpelstiltskin'in annesinin Ricky ile tedavi olduğu yeri ve durumu doğrulayacağından emindi. Kliniğin 20 yıl önceki hasta kayıtlarını halen tutuyor olabileceğine dair umutlanmasına izin verdi. Hafızasının ulaşamadığını kanıtlayan isim hastanedeki bir listede olabilirdi. Ricky ilerledi, ayakkabıları peronda tıkırdıyor, etrafındaki karanlıkta yankılanıyordu. Pensilvanya istasyonunun merkez bölümü ilerideydi ve istasyon ışıklarının parlaklığına doğru hızlıca ve istikrarlı olarak ilerliyordu. Işıl ışıl aydınlanan kalabalığa doğru askeri bir kararlılıkla yürürken, bagaj hamallarından birinin el arabasının üzerinde oturmuş bir sonraki treni beklerken, bir Daily News gazetesi tuttuğu gözüne çarptı. Tam o saniyede adam gazeteyi öyle bir şekilde açtı ki, Ricky ön sayfada yer alan, görülmemesi imkansız büyük harflerle yazılmış ve dikkat çekmek için adeta haykıran başlığı görebildi, okudu. Polis vurkaçtan komada. Ve alt başlık şöyleydi: karısını sakat bırakan koca araştırılıyor. 17. Bölüm. Ricky, Pensilvanya istasyonunun ortasında kucağında hem Daily News hem de Post gazetesiyle etrafındaki insan kalabalığını unutmuş halde tahta sıraya oturdu. Okuduğu her kelime hayal gücünü, tekerlekleri kilitlenen ve aciz bir şekilde öten, yana yatmayı engelleyemeyip çarpışmaya doğru kaçınılmaz bir şekilde ilerlemekte olan, kontrolden çıkmış bir araba gibi hızlandırıyor, kaydırıyor ve savuruyordu. Her iki yazının da temelinde aynı ayrıntılar vardı. New York Ulaşım Polisi'nde dedektif olan 35 yaşındaki Joanna Riggins, bir gece önce evinden yarım bloktan daha az ötede yoldan karşıya geçerken vurkaç kurbanı oldu. Dedektif, acil bir ameliyattan sonra Brooklyn Tıp Merkezi'nde komada hayati destek ünitelerine bağlandı. Yaşayıp yaşayamayacağı belli değildi. Görgü şahitleri her iki gazeteye de ateş kırmızısı bir Pontiac Firebird'ü kaza yerinden kaçarken gördüklerini bildirmişlerdi. Bu araba dedektifin ayrıldığı eşindeki arabanın aynısıydı. Aracın halen kayıp olmasına rağmen eski eş polis tarafından sorgulanmaktaydı. Post gazetesine göre eşi son derece özgün olan arabasının burkaçtan bir gece önce çalınmış olduğunu iddia ediyordu. News gazetesi, adama boşanma işlemleri esnasında dedektif Riggins tarafından ihtiyati tedbir kararı çıkartıldığını, kararında kimliği belirlenmeyen ve süratli arabanın dedektif Riggins'in yanına koştuğu söylenen başka bir bayan memur tarafından çıkarıldığını ortaya çıkarmıştı. Gazete ayrıca eski kocanın eşini evliliklerinin son yılında alenen tehdit etmiş olduğunu bildiriyordu. Skandal gazetesi için rüya gibi bir yazıydı. Sonunda şiddetle sonuçlanan garip bir cinsel yaşam üçgeniyle ilgili bayağı imalar, fırtınalı ihanetler ve kontrol dışı tutkularla doluydu. Ricky bunun esasen gerçek dışı olduğunu biliyordu. Tabii ki hikayenin çoğu değil, sadece küçük bir bölümü. Her ne kadar şaşılacak kadar meydanda ve uygun bir şüphe olsa da polisin sorguladığı insan arabayı kullanan adam değildi. Ricky, polislerin adamı masumiyet iddialarına inanmalarının önemli derecede uzun bir zaman alacağını ve hatta olay sırasında olduğunu iddia ettiği yeri incelemenin daha da uzun bir zaman alacağını biliyordu. Ricky, adamın muhtemelen o olaya giden her türlü arzu ve düşünceden ötürü suçlu olduğunu biliyordu. Ve bu planlanmış cinayeti işleyen adamın da bunu bildiğini tahmin ediyordu. Ricky sinirle News gazetesini kırıştırıp kıvırdı. Küçük bir hayvanın boynunu koparırcasına sayfaları bükerek kenara fırlattı. Bu olayı araştıran dedektifleri aramayı düşündü. Riggins'in ulaşım polisindeki patronunu aramayı düşündü. Riggins'in iş arkadaşlarının onun hikayesini dinlediğini hayal etti. Başını artan bir umutsuzlukla salladı. Kimsenin söyleyeceklerini dinlemesi için kesinlikle en ufak bir şansının olmadığını düşündü. Bir kelimesini bile dinlemezlerdi. Başını yavaşça kaldırdı, bir kez daha izlenmekte olduğu duygusuna kapıldı. Etrafı inceledi, verdiği tepkilerin tuhaf bir klinik araştırmanın konusu gibi ölçülüyor olması ilginçti. Bu düşünce teninde soğuk terler döktürdü, tüyleri diken diken olmuştu. Kocaman ve derin olan istasyona baktı. Birkaç saniye içinde onlarca, yüzlerce hatta binlerce insan yanından geçip gidiyordu. Ama Ricky kendini acı bir şekilde yapayalnız hissediyordu. Yaralı bir adam gibi kalktı, istasyonun dışına taksi durağına doğru yürümeye başladı. Girişte bozuk para için dilenen bir evsiz vardı. Bu Ricky'yi şaşırttı çünkü fakirlerin çoğu polisler tarafından seçkin yerlerden kovuluyordu. Durdu ve adamın plastik kahve kupasına cebinde kalan tüm bozuklukları attı. Al dedi Ricky, benim ihtiyacım yok. Teşekkürler bayım, çok teşekkürler, çok yaşa. Ricky bir süre adama baktı. Ellerindeki yaralar, yüzünü kaplayan ve düzensiz bir sakalın kısmen sakladığı doku bozuklukları dikkatini çekti. Kir, pislik ve yırtık pırtık kıyafetler. Sokaklar ve akıl sağlığı tarafından hırpalanmıştı. Adam 40 ve 60 arasında herhangi bir yaşta olabilirdi. ''Sen iyi misin?'' diye sordu Ricky. ''Evet bayım, evet bayım, teşekkür ederim. Tanrı senden razı olsun cömert bayım. Tanrı seni korusun. Başka bozuk var mı?'' Evsiz adamın kafası istasyondan çıkan başka birine döndü. Fazla bozuğunuz var mı? Nakarata devam etti. Neredeyse sesiyle melodi olmuştu. Hala önünde duran Ricky'yi artık görmezden geliyordu.